Şizofren, John Katzenbach, 3. ayrım. Sayın Bay Francis X. Petrel iyi başlamıştı. Çift cinsiyetli bir isim taşımanın zorluğu karışıklığa neden olmasıdır. Son yaptırdığım rahim ağzı testinin sonuçlarının ellerinde olmadığını bildiren ya da kendime göğüs kanseri testi yapıp yaptırmadığımı soran endişeli devlet sağlık sigortası yetkililerinden resmi mektupları aldığım çok olmuştur. Bu akılsız bilgisayarı düzeltme çabasından vazgeçtim. Western State Hastanesi Koruma Komitesi sizin, kapılarını 20 yıl önce kalıcı olarak kapamış olan bu kurumdan taburcu olan son hastalardan biri olduğunuzu tespit etmiştir. Duymuş olabileceğiniz üzere hastane arazisinin bir kısmı emlak olarak geliştirmeye açılacaktır. Geri kalanın ise müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma dahilinde komite hastaneyi bir gün sürecek bir muayeneye tabi tutacak, kurumun tarihi, bu eyalette oynadığı rolün önemi ve zihinsel rahatsızlığı bulunan hastalara günümüzde nasıl yaklaşıldığı incelenecektir. Sizi bugüne katılmaya davet ediyoruz. Etkinlikte seminerler, konuşmalar ve eğlenceler de yer alacaktır. İlişikte etkinliğin kesinleşmemiş programı bulunmaktadır. Katılmanız mümkünse iletişim bilgileri aşağıda verilmiş olan şahısla lütfen olabildiğince çabuk temasa geçiniz. Aşağıda verilmiş olan isim ve telefon numarasına baktım. Ünvanı Planlama Kurulu Başkan Yardımcısıydı. Sonra ilişikteki etkinlik programına baktım. Mektupta da dendiği gibi etkinlikler arasında isimlerini tanıdığım bazı politikacıların konuşmaları yer alıyordu. Rütbeler vali vekiline ve eyalet senatosu azınlık önderine kadar çıkıyordu. Civardaki üniversitelerin bazılarında görevli doktorların ve toplum tarihçilerinin yönettiği tartışma grupları olacaktı. İçlerinden bir tanesi, hastane yaşantısının gerçek yüzü, bir sunum adlı oturum dikkatimi çekti. Ardından gelen isim hastanede geçirdiğim günlerden tanıdığım, düşündüğüm birine aitti. Kutlamalar bir oda orkestrasını vereceği müzik dinletisiyle son bulacaktı. Daveti masanın üzerine koyup bir an daldım. Aklımdan ilk geçen onu da günlük çöplerimle birlikte atıvermekti ama atmadım. Yeniden elime aldım, ikinci defa okudum. Sonra odanın bir köşesinde kırık dökük sandalyeye oturup karşıma çıkarılan bu meseleleri değerlendirmeye başladım. İnsanların mütemadiyen buluşmalara gittiğini biliyordum. Pearl Harbor veya Normandiya çıkartması gazileri hep toplanırdı. Lise arkadaşları, şişen göbekleri, kelleşen kafaları veya takviyeli göğüsleri incelemek için 10-20 yıl sonra yeniden bir araya gelirdi. Üniversiteler ise mezun buluşmalarını, sarmaşık bürümüş yüzyıllık koridorlarda gezinirken tüm kötü anıları unutup sadece iyileri hatırlayarak gözleri nemlenen mezunlardan bağış sızdırmak için kullanırdı. Buluşmalar normal dünyanın daimi bir parçasıydı. Millet anılarında gerçekte olduğundan çok daha iyiymiş gibi görünen zamanları yeniden yaşamaya, aslında geçmişlerinde kalsa çok daha iyi olacak duyguları sürekli yeniden alevlendirmeye çalışıyordu. Benimse hiç işim olmaz. Zihinsel durumumun yan ürünlerinden biri de daima geleceğe yönelik sarsılmaz bir bağlılıktır. Geçmiş, kaçak anıların tehlike ve acılarıyla alt üst olmuştur. Neden dönmek isteyeyim ki? Yine tereddüt ediyordum. Kendimi içimde çiçek gibi açıp saçılan bir ilgiyle davetiyeye bakarken buldum. Western State Hastanesi arabayla sadece bir saat mesafede olmasına rağmen taburcu olduktan sonra oraya bir daha gitmemiştim. O kapıların ardında bir dakika dahi geçirmiş kimsenin döndüğünü de sanmıyorum. Elime baktım. Hafifçe titriyordu. Belki de ilaçlarımın etkisi geçmeye başlamıştı. Kendime yine mektubu çöpe atıp kasabada yürüyüşe çıkmamı telkin ettim. Bu nesne tehlikeliydi, sarsıcıydı. İlmek ilmek, dikkatle bir araya getirdiğim yaşamın bütünlüğünü tehdit ediyordu. Hızlı yürü dedim kendi kendime. Kendini bir yerlere at. Gündelik alışkanlıklarını tekrarla, kurtuluşun onlarda çünkü. Olanları geride bırak. Tam da bunları yapmaya başlamıştım ki durakladım. Bunun yerine telefona uzanıp kurul başkan yardımcısının telefon numarasını çevirdim. Telefonun iki kez çalmasını bekledim. Sonra bir ses duydum. Alo? Fazla canlı bir sesle Bayan Robinson Smith'le görüşmek istiyorum dedim. Ben sekreteriyim. Kim arıyordu? Adım Francis Xavier Petrel. Aa, Bay Petrel. Herhalde Western State günü hakkında görüşmek için arıyorsunuz. Evet dedim. Gelmeye karar verdim. Şahane. O zaman sizi Bayan Robinson Smith'e, ama kendi ataklığımdan neredeyse ürkerek telefonu kapatıverdim. Fikrimin değişmesine meydan vermemek için kendimi kapıdan dışarı atıp kaldırımları olabildiğince hızlı aşınlamaya başladım. Beton kaldırımlar, asfalt yollar metre metre ayaklarımın altından akar, dükkan vitrinleri ve evler gözlerimin önünden fark edilmeden geçerken merak ettiğim tek bir şey vardı. Seslerim hala benle olsa git mi derlerdi, gitme mi? Mayıs sonu için bile mevsimsiz sıcak bir gündü. Şehre varabilmek için 3 otobüs değiştirmek zorunda kalmıştım. Her indiğimde sıcak havanın ve mazotlu motorlardan çıkan egzozun karışımı daha da kötüleşmiş gibi gelmişti bana. Pis koku artmıştı. Nem de öyle. Her durakta kendime geri dönmenin hiçbir tarafı olmadığını söylüyordum. Ama kendi öğüdümü tutmayı reddedip gitmeye devam ediyordum. Hastane tipik bir New England üniversite şehir dış mahallelerinden birindeydi. Küçük şehirde aynı sayıda kitapçı, pizzacı, Çin restoranı ve Salvation Army örgütüne ait ucuz giyim mağazası bulunuyordu. Ancak dükkanların bir kısmının biraz tabu deviren bir tavrı vardı. Mesela sadece kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma kitapları satan bir kitapçı bulunuyordu. Tezgahtarın hali, raflarda bulunan tüm kitapları okumuş da hiçbiri işine yaramamış gibiydi. Biraz köhne görünen sushi barı, çiğ balığı dilimleyen adamın adının Tex ya da Paddy olduğu, Texas ya da İrlanda aksanıyla konuştuğu cinsten bir yere benziyordu. Günün sıcaklığı sanki ayaklarımın altındaki kaldırımdan etrafa yayılıyordu. Tek ısı ayarı cehennem sıcağı olan bir elektrik sobasının üzerinde duruyordum adeta. Sahip olduğum tek resmi beyaz gömlek, terden sevimsiz bedenime yapışıyordu. Kravatımı tekrar düzeltemeyeceğimden korktuğum için gevşetemiyordum. Tek takım elbiseni giymiştim. Mavi renkte yünlü kumaştan, cenazeye giderken giyilebilecek bir takımdı. Anne ve babamın ölümüne hazırlıklı olmak için ikinci el mağazasından almıştım. Ama şimdilik inatla yaşamaya devam ediyorlardı. Dolayısıyla takımımı ilk kez bugün giymiştim. Takımın kesinlikle beraber mezara gömülecek türden bir takım olduğuna karar vermiştim. Cesedimi soğuk toprağın altında sıcacık tutacağına şüphe yoktu. Hastaneye çıkan yokuş yolun daha yarısında bu takımı son kez kendi isteğimle giyeceğime yemin etmiştim. Kız kardeşlerim annemle babamın özenle planlanmış cenaze törenine şort ve cart renkli bir havai gömleğiyle geldiğinde çileden çıkarlarsa çıksınlar. Ama ne diyebilirlerdi ki zaten? Sonuçta ben ailenin delisiydim. Her davranışımı mazur gösterecek bir bahaneydi bu. Western State Hastanesi sanki tuhaf ve bina boyunda bir şaka olsun diye bir tepenin zirvesine inşa edilmişti. Sadece kadın öğrenci alan ünlü bir üniversitenin kampüsüne bakıyordu. Hastane binaları üniversite binalarının üslubunu taklit ediyordu. Her taraf tuğla, sarmaşık, dört köşe avluların çevresine dizilmiş, 3-4 katlı beyaz dikdörtgen pencereli yatakhane doluydu. Avlularda banklar ve bodur ağaçlar vardı. Daima iki projeyi yapan iki mimarın da aynı kişi olduğunu, hastanenin müteahhitinin üniversite malzemelerinden çaldığını düşünmüşümdür. Gökte uçan bir kuş, hastaneyle üniversitenin hemen hemen aynı yer olduğunu sanırdı. Ama bu kuş, iki kampüsün farkını binaların içine girenerek anlayamazdı. Ancak o zaman ne kadar farklı olduklarını görürdü. İki kampüs arasındaki fiziksel sınır, tek şeritli, kaldırımı bile olmayan kara asfalt yoldu. Kıvrılarak tepenin bir yanını dolaşıyordu. Öteki tarafta da bir binicilik ağı vardı. Zaten gelir durumları iyi olan öğrenciler arasında durumları daha da iyi olanlar atlarını burada çalıştırıyordu. Ahırlarla engel atlama parkurlarının onları 20 yıl önce gördüğüm yerde aynen durduklarını fark ettim. Tek bir atla binicisi oval biçimde alanda, vakitsiz yaz güneşi altında binmek bilmez turlar atıyor, Sonra hızlanıp engel atlıyorlardı. Mobius'un animasyonları gibi. Sıcaktan dolayı zorlanan hayvanın hırıltılı soluklarını duyabiliyor, binicisinin siyah başlığının altından çıkan uzun sarı at kuyruğunu görebiliyordum. Kızın gömleği terden siyaha dönmüştü. Atın sağrıları terden parlıyordu. İkisi de tepenin daha yukarılarındaki hareketlilikten haberdar değilmiş gibi görünüyordu. Yürüyerek yanlarından geçtim. Hastanenin demir kapılarıyla yüksek tuğla duvarlarının hemen içinde dikilmiş olduğunu gördüğüm parlak sarı çizgili çadıra yöneldim. Basılı bir tabelada kayıt yazıyordu. Portatif bir masanın arkasında oturan iri yarı fazlasıyla iyi niyetli bir hanım bana bir yaka kartı hazırladı. Gösterişli bir hareketle ceketime iliştirdi. Ayrıca içinde eski hastane arazisinin imarını ayrıntılarıyla işleyen gazete küpürlerinin kopyalarının bulunduğu bir dosya verdi. Arazi uzaktan vadiyi ve nehri gördüğü için daireler ve lüks evler yapılacaktı. Bunu tuhaf buldum. Orada geçirdiğim onca zaman boyunca nehrin mavi şeridini uzaktan bile gördüğümü hatırlamıyordum. Elbette görsem de sanrı olduğunu düşünürdüm herhalde. Dosyada hastanenin kısa bir tarihi ile tedavi edilen ya da ortak salonda vakit geçirmekte olan hastaların grenli fotoğrafları vardı. Resimlerde kendiminkini de dahil tanıdık yüzler aradım. Ama tanıdığım kimseyi göremedim. Aslında herkes tanıdıktı. Bir zamanlar hepimiz aynıydık. Değişik seviyelerde giyinmiş ve ilaçlanmış halde. Ayaklarımızı sürüye sürüye gezinirdik. Dosyada gün içinde gerçekleşecek etkinliklerin programı vardı. Bir takım insanların ana idare binasında olduğunu hatırladığım bir binaya yöneldiğini gördüm. O zaman aralığında ayrılmış olan panelde bir tarih profesörü, Western State Hastanesi'nin kültürel yönden önemi adlı bir sunum yapacaktı. Hastaların hastane arazisinden çıkamadığı, hatta çoğunlukla yatakhanelere kilitlendiği düşünülecek olursa anlatacak ne bulacağını merak ediyordum. Çevresinde birkaç yardımcısıyla vali vekilini tanıdım. Kapıdan girerken diğer politikacılarla el sıkışıyorlardı, gülümsüyorlardı. Ama ben o binaya sokulan kimsenin gülümsediğini hatırlamıyorum. Hastalar ilk olarak oraya götürülüp değerlendirme ve kayıt altına alınırdı. Programın altında kocaman kalın harflerle yazılmış bir uyarı vardı. Hastane binalarının çoğu ciddi şekilde bakımsız kaldığı için içlerine girmenin tehlikeli olduğu bildiriliyordu. Uyarıda ziyaretçilerden güvenlik nedeniyle avlularda ve idare binasında kalmaları rica ediliyordu. Panele girmek için sıra olmuş olan insanlara doğru birkaç adım attım, sonra durakladım. Binanın kalabalığı yuta yuta azalmasını izledim, sonra dönüp hızla avlunun öbür ucuna yürüdüm. Çok basit bir gerçeği fark etmiştim, ben oraya konuşma dinlemeye falan gelmemiştim. Eskiden kaldığım binayı bulmam uzun sürmedi, o yollardan gözlerim kapalı bile geçerdim. Pencerelere takılı metal parmaklıklar paslanmış, demir zamana yenik düşerek kirpastan kızarmıştı. Tek bir vidanın tuttuğu bir parmaklık kırık kanat gibi sallanıyordu. Tuğla cephede solmuş, donuk toprak rengine dönmüştü. İlkbaharda canlanıp büyüyen yeşil sarmaşık filizleri duvarlara sanki halleri yokmuş gibi tutunuyordu. Bakımsız kalmış, yabanileşmişti. Girişi süsleyen çalılıklar kurumuştu. Binanın giriş kapıları çatlayıp ayrılmış çerçevelerden sarkıyordu. Köşede gri bir granit bloğuna binanın adı kazınmıştı. Mezar taşına benzeyen bu taş da zarar görmüştü. Biri taşı bir şeylerle kırmıştı. Artık sadece Herz harflerini görebiliyordum. Kelimenin başındaki A harfinin yerinde derin bir yara vardı. Birilerinin kozmik espri anlayışı yüzünden hastaların kaldığı tüm binalara ünlü kolejlerin ve üniversitelerin adları verilmişti. Harvard, Yale, Princeton, Williams, Wesleyan, Smith, Mount Holyoke ve Wellesley ile elbette benim kaldığım bina olan Amherst vardı. Binaya kasabayla okulun adı verilmişti. Onlar da adlarıyla İngiliz subayı Lord Geoffrey Amherst'ten alıyordu. Bu adamın ünü isyankar Kızılderili kabilelerine çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeler hediye etme insafsızlığını akıl etmiş olmasından geliyordu. Hediyeleri mermilerin, incik boncuğun ve uzlaşmaların başaramadığını başarmıştı. Kapıya bir tabela çakılmıştı. Okumak için yaklaştım. İlk olarak büyük harflerle tehlike sözcüğü yazılmıştı. Sonra ilçe imar müfettişinin yazdığı hukuk dilinde bir takım yaveler geliyor. Özetle binanın yıkılmasına karar verildiğini bildiriyordu. Ardından ilki kadar büyük harflerle izinsiz giriş yasaktır deniyordu. Durumu pek ilginç buldum. Eskiden bu bina içindekilerin yıkımıydı. Hayatımızı oluşturan bu parmaklıkların, duvarların ve kilitlerin de bir gün aynı akibete uğrayacağı hiçbirimizin aklına gelmemişti. Görünüşe göre birileri daha ikaza uymayı reddetmişti. Kapının kilidi üstünde incelikten anlamayan bir araç olan nevye ile çalışılmıştı. Kapılar aralıktı, uzanıp sertçe çektim, kapı gıcırdayarak açıldı. İlk koridor küf kokusu doluydu. Köşede bir yığın boş şarap ve bira şişesi vardı. Bu da tahminimce binaya giren diğer ziyaretçilerin kimliğini açıklıyordu. Ebeveynlerin meraklı gözlerinden uzakta içki içecek yer arayan lise öğrencileri. Duvarlarda yol yol kir ve farklı renkte sprey boyalarla yazılmış sloganlar vardı. Bir tanesi, "İtlik süper bir şey" diyordu. Öyleydi herhalde. Tavandaki borular kırılıp dışarı çıkmış muşamba zemine leş kokan kara sular damlatıyordu. Her yer çöp, moloz, kir ve toz doluydu. Eski ve kullanılmayan binanın havasızlık kokusuna belirgin bir insan dışkısı kokusu karışıyordu. Bir iki adım daha ilerledim ama orada durmak zorunda kaldım. Betopan duvarlardan biri yerinden ayrılıp koridora düşmüş, yolu tıkamıştı. Solumda üst katlara çıkan orta merdivenleri gördüm ama basamaklar bile çöple doluydu. Solumda kalan ortak salonda gezinmek, birinci kat boyunca sıralanmış tedavi odalarını görmek istiyordum. İlaçlarımızla ya da deliliğimizle başa çıkmakta zorlandığımızda kilitlendiğimiz en üst kattaki hücreleri ve sıra sıra çelik yatakta mutsuz kampçılar gibi uyuduğumuz yatakhaneyi görmek istiyordum. Ama merdivenler çıkmaya kalkarsam ağırlığım altında sarsılıp çökecek gibi dengesiz görünüyordu. İçeride çömelmiş, öne eğilmiş, bir zamanlar görüp duyduğum her şeyin yankılarını dinleyerek ne kadar kaldım emin değilim. Hastanenin hastası olduğum dönemdeki gibi. Zaman daha az aceleci, daha az zorlayıcı görünüyordu. Sanki saatimin ikinci ibresi sürünerek ilerliyor, saniyeler istemeye istemeye geçiyordu. Çevremde anılarımın hayaletleri dolanıyordu. Yüzleri görebiliyor, sesleri duyabiliyordum. Deliliğin ve ihmal edilmişliğin tatları ve kokuları deprem dalgası gibi geldi, etrafımda dönen geçmişimi dinlemeye koyuldum. Hatıraların sıcağı sonunda dayanamayacağım bir hal aldığında kas katı kesilmiş vücudumla kalkıp ağır ağır binadan çıktım. Avluda ağaç altında bir banka doğru yürüyüp, yüzüm bir zamanlar evim olan binaya dönük olarak oturdum. Çok yorulmuştum. Temiz havayı güçlükle içime çekiyordum. Günlük gezilerime kıyasla çok daha yorgundum. Arkamdaki patikadan ayak sesleri gelene kadar binaya baktım. Kısa, tombulca, benden biraz daha yaşlı, seyrelmiş ve arasına griler karışmış, siyah saçlarını geriye taramış bir adam, oturduğum yere hızla yaklaşıyordu. 32 diş gülümsüyordu ama gözlerinde biraz endişe vardı. Ona döndüğümde eliyle kaçamak bir selam verdi. Koşmaktan ve sıcaktan zor soluk alarak seni burada bulacağım biliyordum dedi. Kayıt listesinde adını gördüm. Birden tereddüt ederek birkaç metre uzakta durdu. Merhaba Seabird dedi. Kalkıp elimi uzattım. Bonjour Napolyon diye cevap verdim. Bana kimse öyle demeyeli çok, çok uzun zaman oldu. Elimi kavradı, onun eli koşmaktan biraz terlemişti. Elinde felç varmış gibi zorlukla tutuyordu. İlaçları yüzündendi herhalde. Ama gülümseyerek solmadı. Bana da dedi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 22, devamı dördüncü ayrımda.